Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 66 Saul, kendi canını alıyor. Bu bölüm, 1. Samuel 28-31'e dayanmaktadır. Filistiler toplanıp Şunem'e gittiler ve orada ordugah kurdular. Saul da bütün İsrailleri toplayıp Gilboa Dağı'nda ordugah kurdu. Saul, kendisini yalnız ve savunmasız hissediyordu. Çünkü Tanrı onu terk etmişti. Filistin ordusuna baktığı zaman korktu ve yüreği titredi. Saul, Yişay oğlunun bunu bir fırsat olarak kullanıp öc alacağını umuyordu. Kral büyük sıkıntı içindeydi. Tanrı'nın seçtiği kişiyi öldürtmek için duyduğu mantıksız tutku, ulusu büyük tehlikeye sokmuştu. Davut'un peşinde koşarken krallığını savunmayı ihmal etmişti. Bu savunmasız durumdan yararlanan Filistinliler ülkenin ortasına kadar sızdılar. Şeytan, Saul'u kullanarak Davut'u öldürtmeye çalışırken, aynı düşmanca ruh, Saul'u yok ettirmek için Filistinlilerde etkindi. Şeytan, kutsanmamış insanların yüreklerinde işleyerek bölünmüş kiliseyi denetimi altına alır, sonra da kendi araçlarıyla onları yıkıma sürükler. Saul, sabah Filistinlilerle karşılaşacaktı. Yaklaşan yıkımın karanlığı, ruhunu gölgelemeye başlamıştı. Ne yapacağını öğrenmek istedi. Rab'be danıştıysa da Rab ona ne düşlerle, ne Urim, ne de peygamberler aracılığıyla yanıt verdi. Rab, kendisine içtenlikle yaklaşan kişiyi asla geri çevirmez. O halde Saul neden cevap alamadı? Kral, peygamber Saul'un öğüdünü reddetmiş ve Tanrı'nın seçtiği Davut'u sürmüştü. Gökle arasındaki iletişim kanallarını kendisi kesmişken nasıl cevap alabilirdi ki? Saul'un aradığı günahlarının affı ve Tanrı'yla barış değildi. O sadece düşmanlarından kurtulmak istiyordu. Tanrı'ya isyan ederek kendisini ondan koparmıştı. Bu nedenle tövbe ve pişmanlık olmadıkça geri dönüş mümkün değildi. Bunun üzerine Saul görevlilerine, "Bana bir cinci kadın bulun da varıp ona danışayım." diye buyruk verdi. Rab, büyücülükle bağlantılı olan etkinlikleri yasaklamış ve bunlara girişenlerin ölümle cezalandırılacağını ilan etmişti. Saul, bütün cincilerin ve ruhçuların öldürülmesini buyurmuştu. Oysa şimdi günah diye nitelediği yola kendisi giriyordu. Endor'da yaşayan cinci bir kadın vardı. Bu kadın, gizli bilgiler edinme karşılığında şeytanın amaçlarını yerine getirmek için onunla antlaşma yapmıştı. Kendisini gizleyen Saul, iki yardımcısıyla birlikte cinci kadını aramaya gitti. Ne acınacak bir manzara. İsrail'in kralı şeytana tutsak olacak hale geliyor. Oysa Saul, yalnızca Tanrı'ya güvenme ve onun sözünü dinleme koşuluyla İsrail kralı olmuştu. Bu koşullara uysaydı, krallığı yerinde duracaktı. Tanrı ona yön verecek, her şeye gücü yeten onu koruyacaktı. Saul, her ne kadar isyan ve inatçılıkla vicdanını susturduysa da, tövbe etmek için elinde hala fırsat vardı. Ancak o tehlike anında şeytana döndü ve yaratıcısıyla arasındaki son bağı da kopardı. Kendisini yıllardır yıkıma sürükleyen cin kaynaklı güce tümüyle teslim oldu. Saul ve yardımcıları Filistin ordusunu güvenle geçtiler. Dağlık araziyi de aşarak Endor büyücüsünün yaşadığı yere geldiler. Saul, her ne kadar farklı bir kimliğe büründüyse de, güçlü yapısı ve krala yaraşan davranışlarıyla sıradan bir asker olmadığını belli ediyordu. Getirdiği zengin armağanlar, büyücünün kuşkularını güçlendirdi. Kadın, Saul'un ricasına şöyle karşılık verdi. Saul'un neler yaptığını, cincilerle ruhlara danışanları ülkeden kovduğunu biliyorsun. Öyleyse neden beni öldürmek için tuzak kuruyorsun? Saul, yaşayan Rabbin adıyla derim ki, bundan sana bir kötülük gelmeyecek diye ant içti. Bunun üzerine kadın, sana kimi çağırayım diye sordu. Saul, bana Samuel'i çağır dedi. Büyülerini okuyan kadın şöyle dedi. Yer altından çıkan bir ilah görüyorum diye karşılık verdi. Saul, neye benziyor diye sordu. Kadın, cübbe giymiş yaşlı bir adam yukarıya çıkıyor dedi. O zaman Saul, onun Samuel olduğunu anladı. Eğilip yüzüstü yere kapandı. Gelen kişi Tanrı'nın peygamberi değildi. Samuel, kötü ruhların yaşadığı o yerde bulunmuyordu. Şeytan, çölde Mesih'i ayartan ışık meleğine büründüğü gibi, kolaylıkla Samuel'in kılığına da bürünebilir. Samuel, Saul'a, ''Neden beni çağırtmakla rahatsız ettin?'' dedi. Saul, ''Büyük sıkıntı içindeyim.'' diye yanıtladı. ''Filistliler bana karşı savaşıyor ve Tanrı da beni terk etti.'' artık bana ne peygamberler aracılığıyla ne de düşlerle yanıt veriyor. Bu yüzden ne yapmam gerektiğini bana bildirmen için seni çağırttım. Samuel hayattayken Saul onun öğütlerini hor görüyordu. Ama şimdi göklerle bağlantı kurabilmek için cehennemden çıkan bir haberciye muhtaç kalmıştı. Saul kendisini tümüyle şeytana teslim etmişti. Şimdi de tek zevki sefalet ve yıkım olan şeytan, mutsuz kralı yıkacak üstünlüğe kavuşmuştu. Samuel'in dudaklarından korkunç sözler dökülmeye başladı.
"Rab seni terk edip sana düşman olduğuna göre neden bana danışıyorsun?" dedi. "Rab benim aracılığımla söylediğini yaptı. Krallığı senden alıp soydaşın Davut'a verdi. Çünkü sen Rabbin buyruğuna uymadın. Onun alevlenen öfkesini Amaleklilere uygulamadın. Rab bugün bunları bu yüzden başına getirdi. Rab seni de İsrail halkını da Filistilerin eline teslim edecek. Yarın sen ve oğulların bana katılacaksınız. Rab İsrail ordusunu da Filistilerin eline teslim edecek."
Şeytan Samuel'in uyarılarına ve azarlarına karşı Saul'un kendisini haklı çıkarmaya çalışmasını sağlamıştı. Oysa bu kez Saul'e günahının büyüklüğünü ve bağışlanmasının olanaksızlığını göstermeye çalışıyordu. Böylece onu tümüyle yere sermiş olacaktı. Saul, oruç tutmaktan, dehşetten ve sızlayan vicdanından bitkin düşmüştü. Ayakta duramayıp yere kapandı. Büyücü dehşete kapıldı. İsrail'in kralı önünde ölü gibi yatıyordu. Biraz yemek yemesi için ona ricada bulundu. Kendisi görevini yapmıştı. Saul da buna karşılık en azından yemek yemeliydi. Saul bunu kabul edince kadın bir dana kesip ekmek hazırladı. Ne manzara! Tanrı tarafından İsrail'e kral olarak mesedilen Saul, bir büyücünün evinde şeytanın habercisinin huzurunda savaşa hazırlanmak için sofraya oturuyor. Saul, karanlığın ruhuna danışarak kendisini mahvetmiş oldu. Ümitsizliğin dehşetiyle yıkıldığı için ordusunu yüreklendirmesi olanaksızdı. Bu durumda İsraillerin zihinlerini Tanrı'ya döndürmesi mümkün değildi. Böylece kötülüğün kehaneti kendi işini görmeye başladı. Rabbin mesettiği kralın üzücü sonu. İsrail ve Filistin orduları ölümcül mücadeleye girdi. Endor'daki korkunç manzara Saul'un yüreğindeki bütün umudu silip süpürmüştü. Buna rağmen Saul cesaretle savaştı. İsrailliler Filistlilerin önünden kaçtı. Birçoğu Gilboa Dağı'nda ölüp yere serildi. Filistliler Saul'la oğullarının ardına düştüler. Saul'un oğulları Yonatan'ı, Avinadav'ı ve Malkişua'yı yakalayıp öldürdüler. Oğullarının katledildiğine tanık olan Saul yaralıydı. Savaşamayacak ve kaçamayacak bir durumdaydı. En sonunda Filistinlilerin eline diri düşeceğini anlayınca kılıcını çekip kendi canını aldı. İsrail'in ilk kralı işte böyle can verdi. Ruhundaki intihar suçuyla birlikte öldü. Saul'un yaşamı bir kayıptı. Ümitsizlik ve utanç içinde yok olup gitti. İsrail'in yenilgisinin haberleri uzaklara yayıldı ve bütün İsrail dehşete düştü. Halk kentlerden kaçtı. Filistinliler ülkeyi rahatça aldılar. Saul'un Tanrı'dan bağımsız yönetimi halkına yıkım getirmişti. Filistinliler ertesi gün Saul'un ve üç oğlunun cesetlerini buldular. Saul'un kafasını kestiler ve zırhını aldılar. Saul'un kafası ve zırhı kanlar içinde Filistin'e götürüldü ve zafer ganimeti olarak ülkede dolaştırıldı. Saul'un silahlarını Tanrıça Aştoret'in tapınağına koyup cesedini Beit Şean kentinin suruna çaktılar. Böylece zaferin yüceliği sahte ilahlara bağlandı ve Yahve'nin adına gölge düşürüldü. Yaveş-Gilat halkı Filistlilerin Saul'a yaptıklarını duydu. Bütün yiğitler geceleyin yola koyularak Beit Şean'a gittiler. Saul'la oğullarının cesetlerini Beit Şean surundan indirip Yaveş'e götürdüler. Orada yaktılar. Sonra kemiklerini toplayıp Yaveş'teki ılgın ağacının altına gömdüler ve 7 gün oruç tuttular. Bu yiğitler Saul'un yıllar önceki kurtuluşunu unutmamışlardı. Hem kralı hem de oğullarını onurlu bir şekilde gömerek uğurladılar.